Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 46.
Sessizlik içinde geçen bu yarım saat süresince Bayan Mortimer'in kafası çalışmaktan geri kalmamıştı ama biraz sonra tasarısını açıkladı. Sütüphanede olsun, çiftliğin tarımsal bölümünde olsun, yoğun bir üretim sisteminin işletmeciliği bakımından çok verimli olacağına kesinlikle inanmaktaydı. Niyeti kira sözleşmesi biter bitmez boşalan 5 hektar üzerinde Jersey inekleriyle bir sütüphane kurmaktı. Giriştiği her işte olduğu gibi bu da örnek bir kuruluş olacaktı. Dolayısıyla kendisine daha çok yardımcı gerekecekti. Billy ile Sakson düşlerinde yaşattığı çiftti. Gelecek yaz onları yaptırtmayı tasarladığı küçük eve yerleştirebilecekti. O zamana dek kış boyunca Billy'ye şu veya bu biçimde çalışma olanağı sağlayacaktı. Ona iş bulmayı kendi üzerine alıyordu. Son tramvay durağının yakınında küçük bir ev biliyordu. Orasını kiralayabilirlerdi. İnşaat başlar başlamaz kendi yönetimi altında Billy işe koyulabilirdi. Böylece bir yandan para kazanırlar, bir yandan da bağımsız çiftçi yaşantısına hazırlanırlardı. İstedikleri toprağı aramak için zamanları da olurdu. Ama ne yaptı ne ettiyse onları kandıramadı. Sakson kendi görüşlerini şöyle özetledi. Sizin burası çok güzel ve iç açıcı bir yer. Ama nedenli şirin olsa ilk gördüğümüz yerde yerleşemeyiz. İstediğimiz şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz daha. Aradığımızı bulmak için daha uzaklara gitmeli, her çeşit yeri görmeli, türlü türlü yöntemleri öğrenmeliyiz. Karar vermek için acelemiz yok. Vereceğimiz kararın mutlaka isabetli olmasını istiyoruz yalnızca. Sonra dümdüz topraklar işimize gelmiyor. Billy toprağında tepeler bulunmasını istiyor. Ben de öyle. Ayrılma zamanı geldiğinde Bayan Mortimer koleksiyonlar tarihini Sakson'a sunmak istedi ama genç kadın geri çevirdi ve para istedi Billy'den. Fiyatının 2 dolar olduğunu söylüyorsunuz dedi. Bana bir tane alıp saklayabilir misiniz? Bir yere yerleşir yerleşmez size yazarım. Siz de kitabı bana yollarsınız. Bayan Mortimer parayı aldı. İşte tam Amerikalı kafası diye azarladı. Peki yalnız söz verin ki bir yere yerleşmeden de bana arada sırada yazacaksınız. Ana yolu onlarla birlikte gitti. Ayrılırken, çok iyi gençlersiniz dedi. Ben de çıkınımı sırtlayıp sizinle birlikte yollara düşmeyi çok isterdim. Siz ikiniz de düpedüz harikasınız. Size herhangi bir yararım dokunabilirse bana bildirin. Başarmak zorundasınız ve ben başarınıza katkıda bulunmak isterim. Şu beylik araziler konusunda da bilgi verin bana ama açıkça söyleyeyim bu iş olacak gibi değil bana sorarsanız. Böyle bir toprak bulsanız bile sanırım çarşı pazardan çok uzak bir yerde olur. Billy'nin ellerini sıktıktan sonra Sakson'u kucaklayıp öptü. Ağırbaşlı bir sesle kulağına fısıldadı. Yürekli olun, başarırsınız. Doğru düşüncelerle yola çıkıyorsunuz. Önerimi geri çevirmekle iyi yaptınız. Ancak unutmayın ki önerim her zaman geçerlidir. Üstelik elimden gelirse daha iyi bir öneri de yaparım size. İkiniz de gençsiniz. Acele etmeyin. Bir süre için bir yerlerde kalır kalmaz bana bildirin. Size bir yığın tarım raporları ve yayınları yollarım. Güle güle. Size bol bol şanslar dilerim ve daha başka şeyler de. Dört. Saint Joseph'te geceyi geçirecekleri küçük odada Billy karyolanın kıyısında oturdu. Öylece kaldı. Gözleri dalgındı. Sonunda derin derin içini çekti. Kısacası yeryüzünde sevimli insanlar da bulunduğunu onaylamak zorundayım her şeye karşın. Örneğin Bayan Mortimer gerçekten çok iyi bir kadın. İnsanın karşılaşmaktan hoşlanacağı Amerikalılar soyunda. Çok incelikli, çok görgülü bir hanımefendi dedi Sakson. Üstelik çiftlikte çalışmayı ayıp saymıyor. Hem pek de güzel beceriyor bu işi. 10 hektar üzerinde, hayır 5 hektar. 5 hektarla bütün giderleri karşılıyor. 4 işçiyi besliyor. İsveçli bayanla kızını ve de kendi yeğenini geçindiriyor. Şaşıyorum. Bütün bu işler topu topu 5 hektarlı oluyor. Babam 30 hektardan eksik çiftliklerin sözünü etmezdi. Ağabeyin de bugüne dek 50 hektardan söz eder hep. Ve düşün ki bu sonucu elde eden kimse kadın. Ona rastlamış olmakla şanslıyız. Hem de tüm bir rastlantı oldu diye aykırdı Sakson. İnsan yolculuğa çıktı mı hep böyle sürprizlerle karşılaşır işte. Nelerle karşılaşılacağı hiç bilinmez. Beklenmedik anda beklenmedik şeyler olur. Yorgun argın acaba San Jose'ye daha kaç kilometre var diye düşünürken bir de bakarsın karşına neler çıkar. Bizi böyle karşılayacağı kimin aklından geçerdi? Hem bize serseri gözüyle de bakmadı. Evi de ne denli temiz ve güzeldi. Yere süt dök yala. O evin içinden daha sıcak, daha rahat bir yeri düşlerimde bile görmüş değilim. Evin içi güzel kokuyordu, dedi Billy. Çok doğru söyledin. Kadın dergilerinde buna hava diyorlar. O evin içine girmeden önce bunun ne demek olduğunu anlayamıyordum. O evde gerçekten tatlı ve sıcak bir hava var. Güzel iç çamaşırları gibi, dedi Billy. Vücudunu yıkayıp temizledikten, yumuşattıktan, güzelleştirdikten sonra başta gelen en önemli şey bu. Evin içi tatlı, güzel ve temiz olmalı. Evet, ama kirada oturmamalıyız. Ev bizim olmalı, Saxo. Mal sahipleri kiraya vermek için böyle ev yapmazlar. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu ev herhangi başka bir evden daha pahalı değildir ama iyi düşünülüp tasarlanmıştır. Tahtası sıradan bir tahta, herhangi bir şantiyeden alınabilecek cinsten. Bizim Pin Street'teki ev de aynı tahtadan yapılıydı ama onun işleme biçimi değişikti. Bu gibi işleri iyi anlatamam bir türlü, ancak ne demek istediğimi anladın sanırım. Ertesi sabah erkenden ayaktaydılar. Kentin varoşlarında Saint Juan'a ve Monterey'e giden yolu arıyorlardı. Saxon bir gün öncekinden daha çok topallıyordu. Topuğundaki içi su dolu kabarcıklardan biri patlamış, derisi sıyrılmıştı. Billy ayak bakımı hakkında babasının sözlerini anımsadı. Bir kasap dükkanına girip 5 centlik iç yağı aldı. Saxon'a, sana gerekli olan bu, dedi. Temiz çoraplar ve iyice yağlı ovalanmış ayaklar. Kentten çıkar çıkmaz ayaklarımızı yağlarız. Bir iki günde yürümeyiz, dinleniriz. Öyle pek acelemiz yok nasılsa. Ben biraz iş bulsam, sen de birkaç gün dinlensen hiç de kötü olmaz. Ben gözümü dört açayım hele. Banyonun sınırına varınca Saxon'u yolun kıyısında bırakıp uzun bir araba yolunu tuttu. Görünüşe göre bu ara yol büyük bir çiftliğe bakıyordu. Geri döndüğünde gözleri parlıyordu. Hızla yaklaşarak, her şey yolunda, diye seslendi. Şu derinin kıyısındaki ağaç kümesine dek gittik mi orada kamp kurarız. Yarın sabah işe başlıyorum. Günde $2 yemeksiz. Yemek ve yatacak yer de verse o zaman $1.5. Ben yatacak yer ve yemek istemediğimi, kamp kurduğumu söyledim. Hava güzel. Ayağın iyileşinceye de burada birkaç gün geçirebiliriz. Gel, dört başı bayındır bir kamp kuralım seninle. Uygun bir yer ararlarken Saxon sordu. İşi nasıl buldun? Bekle hele, yerleşelim önce anlatırım. Madem bulmuş gibiyim. Yataklarını serdiler, ateş yaktılar, üzerine fasulye tenceresini oturttular. Billy bir kucak odun daha getirip yığdı. Sonra başladı anlatmaya. Önce şunu söyleyeyim ki Benson eski moda köylü tiplerinden değil. Görsen çiftçi demezsin. Her şeyi biliyor, keskin zekalı. Bir iş adamı gibi konuşup davranıyor. Daha kendisini görmeden çiftliği görür görmez anladım. Değirmi ölçmesi için 15 saniye yetti ona. Çift sürmesini bilir misiniz, diye sordu. Elbette, dedim. Atlardan anlar mısınız, dedi. Ben ahırda doğdum, dedim. Tam o sırada 4 at koşulu o araba geliyordu. Arkamdaydı hani, gördün sanırım. İçi de makinalarla doluydu. Sanki söz olsun diye. 4 beygirli araba sürmesini bilir misiniz, diye sordu. Tam benim işim. 4 beygirli bir sabana da sürerim, pulluğu da. Öyleyse atlayın bakalım, yakalayın dizginleri, saniye yitirmeden. Şu hangarı görüyor musunuz? Sağdan samanlığın çevresini dolaşın, sonra geri geri gidip şuraya boşaltın yükünüzü. Şunu da söyleyeyim ki istediği manevra az buz iş değildi. Tekerlek izlerinden görüyordum ki arabalar genellikle soldan dolaşıyorlardı samanlığın çevresini. Tutmamı istediği yol hiç de rahat bir yol değildi, çok sıkışıktı. Bir tahta perdenin köşesiyle samanlığın köşesi arasında 2 kez S şeklinde bir dolambaç çizmem gerekiyordu. O dar yeri büsbütün daraltan gübre yığınları da samanlıktan taşmış, daha kaldırılmamıştı. Ben hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yapıyordum. Arabanın sürücüsü dizginleri bana geçirdi. Her şeyi berbat edeceğimi sanıyor, bıyık altından gülüyordu. Sanıyorum ki o olsaydı içinden çıkamazdı. Ben hiç aldırmadım. Tanımadığım atlarla yola çıktım. Onları doğru gübrenin üstüne bir sürdüm ki görmeliydin. Sol baştaki hayvan samanlığın duvarına hafifçe sürtünürken sağ baştaki at az kalsın tahta perdenin köşe kazığını sıyırıyordu. Oradan geçmenin başka yolu yoktu. Şu da var ki çok iyi atlardı. Arkadaki atlar geri geri gittiler. Neredeyse falakaların üzerine oturacaklardı. O zaman önceki atları da gerilettim ve arabayı bana gösterilen yerde durdurmak için freni işlettim. Bana yararsınız, güzel sürmek buna derler dedi Benson. Küçümser bir tavır takındım. Pah, bu bir şey mi? Bana gerçekten zor bir iş versenize. Anlayışlı bir gülümsemeyle, iyi başardınız dedi. Atlarımı emanet ettiğim kimseleri seçmekte çok titizim. Siz yollarda araba sürmek için yaratılmış değilsiniz. İyi bir gençsiniz. Sanırım kötü duruma düştünüz. Her neyse, atlarımla çift sürebilirsiniz. Yarın sabah hemen başlayın. Alt tarafı pek öylesine kurnaz da olmadığı bundan belli oluyor. Çünkü iyi çift sürüp sürmediğimi göstermiş değildim ki. Sakson fasulyeleri sofraya getirdi. Billy de kahveleri doldurdu. Genç kadın bir an durup örtünün üzerinde sıralanmış yiyecekleri, şeker ve süt tozu kutularına, konserve, sığır eti söğüşüne, marul salatasına, domates dilimlerine, üzerine tereyağı sürülmüş taze ekmeğe, dumanı tüten fasulyeye, kahve maşrapalarına baktı, baktı, ellerini çırptı, haykırdı. Dün akşamkinden çok değişik, kitaplardaki serüvenler gibi. Birlikte balık avına çıktığım o delikanlı, sonra o güzel evde dün akşamki yemek, bir de bugünkü soframıza bak. Oakland'de 1000 yıl yaşasaydık ne Bayan Mortimer gibi bir kadına rastlardık, ne de onun gibi bir güzel evin varlığını aklımızdan geçirebilirdik. Düşün bir kez Billy, düşün ki yolculuğun başındayız daha. Billy 3 gün çalıştı. İşin içinden yüzünün akıyla çıktığını söylemekle birlikte çift sürmenin sandığından daha zor bir iş olduğunu içtenlikle onaylıyordu. Ama bu işi sevdiğini söyleyince Saxon için için sevindi. Çift sürmekten hoşlanacağımı hiç aklımdan geçirmezdim dedi Billy. Hoş bir iş, hem de bacak kasları için çok yararlı. Araba sürerken bu kaslar yeteri kadar işlemez. Yeni bir karşılaşma için antrenmana başlarsan ilk işim sabana yapışmak olacak. Sonra toprağı alt üst ettiğin zaman öyle güzel kokuyor ki ve bütün gün kalıyor o koku. Atlara gelince harika, insan gibi biliyorlar yapacakları işi. Benson'ın da hakkı yenmez, bütün atları güzel hayvanlar. Bir tek sütçü beygiri bulamazsın bu çiftlikte. Billy'nin çalıştığı son gün bulutlar kapladı göğü. Hava serindi, güneydoğudan sert bir rüzgar esmeye başladı. Bütün bunlar kışın ilk yağmurunun habercileriydi. O akşam Billy yanında bir parça yelken bizi getirip ayaklarının üstüne gerdi. Yağmurdan korunmak için ödünç almıştı. Sol elinin serçe parmağındaki bir ağrıdan yakındı birkaç kez. Bütün gün ağrı çekmişti. Kaç gündür sürüyordu bu durum. Serçe parmağın bir kan çıbanı gibi duyarlı dedi Saksona. Bir şey batmış olmalıydı ama yerini bir türlü bulamıyordu. Fırtınaya karşı hazırlıklarını sürdürdü. Derenin karşı kıyısında bulunan yıkık bir ambardan kopardığı eski tahtalarla yatağı yerden yükseltti. Üzerine kuru yapraklar yığdı, çadır bezinden barınağı ipler ve tellerle destekledi. İlk sağanak boşalınca Saxon çocuk gibi sevindi ama Billy ilgi duymadı. Parmağı çok ağrıyordu. İkisi de ne olduğunu anlayamıyorlardı. Saxon bir düşünceleri sürdü. Belki de dolamadır. Nasıl olur? Bilmiyorum. Bayan sevdiği olmuştu ya, ondan anımsıyorum. Ama çok küçüktüm o zaman. Onunki de serçe parmağındaydı. Sanıyorum ki lapa koymuştu. Bir çeşit merhem sürüyordu. Azdıkça azdı. Sonunda tırnak düştü. Düştükten sonra çabuk iyileşti. Yeni tırnak çıktı. Ekmek içiyle lapa yapayım mı sana? Billy belki sabaha kadar geçer diyerek istemedi. Saxon tedirgin bir durumda kaldı. Uyuyamadığını, çırpınıp durduğunu anlıyordu. Birkaç dakika sonra Bora onu uyandırdı. Billy hafif hafif inliyordu yanında. Saxon dirseğine dayanıp doğruldu. Her zamanki gibi alnını ve gözlerini okşayarak uyutmaya çalıştı. Yeniden uykuya daldı ve sonra yeniden uyandı. Bu kez fırtına değil, Billy uyandırdı. Onu göremiyordu ama el yordamıyla buldu ve tuhaf bir durumda bulunduğunu anladı. Billy örtünün altından çıkmış, diz çökmüş, alnını tahtalara dayamıştı. Omuzları sarsılıyordu, işkence çekiyordu. Karısının sorusuna, korkunç sancıyor diye karşılık verdi. Bir tane dişin ağrımasından daha beter. Ama bu bir şey değil. İnşallah yel götürmez çadır bezini. Düşün analarımız, babalarımız neler çekmişler. Babam bir arkadaşıyla dağ başlarında kalmış. Arkadaşının bütün vücudu kemiklerine dek bir grizli tarafından parçalanmışmış. Hiç yiyecekleri kalmadığından yollarını sürdürmek zorundaymışlar. Babam yaralıyı atın sırtına oturtuyormuş ama adam bayılıyormuş. Onu eğire bağlamak zorunda kalmış. Bu böyle 5 hafta sürmüş ve paçayı kurtarmış. Jack Quaid'in öyküsü de var. Onun da tüfeği patlamış, sağ elini koparıp götürmüş. Yanındaki genç av köpeği de parmaklarından 3'ünü yemiş. Üstelik bataklıktalarmış ve de tek başına ve... Saxon, Jack Quaid'in başına daha neler neler geldiğini öğrenemedi. Korkunç bir rüzgar çadır bezinin iplerini, tahta çerçevesini kopardı, yıktı. Bir an bezin altında kaldılar. Sonra rüzgar hepsini aldı, götürdü, uçurdu. Saxon'a Billy karanlıkta sırılsıklam oldular. Billy Saxon'un kulağına. Yapılacak bir tek şey var diye bağırdı. Pılımızı pırtımızı toplayıp o yıkık ambara sığınmalıyız.
Ayrım sonu.